Yeşil kitabının 5. bölümüne geldik. Konu İbranilerin işgala şartlanması. Bu bölümde sünnet uygulamasını bir kez daha görüyoruz. Daha sonra şunları öğreniyoruz. Gökten gelen yiyecek olan manna son buluyor ve İbraniler yerin ürünlerini yemeye başlıyorlar. Yani yerden, topraktan çıkan ürünleri. Son olarak Yeşu, orduların Rabbi ile görünmeyen baş komutanı ile karşılaşıyor. Bu dönemde Yeşu'nun bu görümü görmesine ihtiyacı vardı. Burada bu üç şeyi görmemiz yararlı olacaktır. Rabbin Şeria ırmağının sularını İsraillerin önünde halkın geçişi boyunca nasıl kuruttuğunu duyan batı yakasındaki Amor krallarıyla Akdeniz kıyısındaki Kenan kralları İsrail'den ötürü can derdine düştüler. Korkudan dizlerinin bağı çözüldü diyor Yeşu 5. bölümün 1. ayeti. O dönemde Erden Nehri taşma düzeyinde olduğu için Amoriler ve Kenanlılar İbranilerin Erden Nehri'ni geçebileceğini hiç mi hiç düşünmüyorlardı. Onlar İbranilerin nehri ancak sel mevsimi geçtikten sonra geçebileceklerini sanıyorlardı. Bu arada kendilerinin savaşa hazırlanabilmeleri için önlerinde yeterince zamanları olduğunu düşünmüş olabilirler. Ama Tanrı'nın İbranilere Erden Nehri'ni geçebilmelerinde yardımcı olduğunu öğrendiklerinde büyük şok yaşadılar. Bu arada Rab Yeşua şöyle seslendi. Kendine taştan bıçaklar yap ve İsraillileri eskisi gibi sünnet et. Böylece Yeşu taştan yaptığı bıçaklarla İsraillileri Givat Haralot'ta sünnet etti. Bunu yapmasının nedeni şuydu. İsrailliler Mısır'dan çıktıklarında savaşabilecek yaştaki bütün erkekler Mısır'dan çıktıktan sonra çölden geçerken ölmüşlerdi. Mısır'dan çıkan erkeklerin hepsi sünnetliydi ama Mısır'dan çıktıktan sonra yolda çölde doğan erkeklerin hiçbiri sünnet olmamıştı. Yeşu 5. bölüm 2-5 ayetler arası. İbranilerin genç nesli Tanrı'nın İbrahim peygamberle yaptığı antlaşmanın bir simgesi olan sünnet uygulamasını göz ardı etmişti. Yani uygulamamışlardı. Hatırlarsanız İsrail oğullarına Kenan diyarını veren antlaşma İbrahim peygamberle yapılmış olan antlaşmaydı. İsrail oğulları bu antlaşmanın gereği olan sünnet uygulamasını Sina çöllerinde dolaştıkları bu uzun yıllar süresince gerçekleştirmemişlerdi. İsrailliler Mısır'dan çıktıklarında savaşacak yaşta olanların tümü ölünceye kadar çölde 40 yıl dolaştılar. Çünkü Rabbin sözünü dinlememişlerdi. Rabbe itaat etmemişlerdi. Rab bize verilmek üzere atalarımıza söz verdiği bal ve süt akan ülkeyi onlara göstermeyeceğine ant içmişti. Rab onların yerine çocuklarını yaşattı. Sünnetsiz olan bu çocukları Yeşu sünnet etti. Çünkü yolda sünnet olmamışlardı. Bütün erkekler sünnet edildikten sonra yaraları iyileşinceye kadar ordugahta kaldılar. Rab Yeşua, Mısır'da uğradığınız utancı bugün üzerinizden kaldırdım dedi. Bugüne kadar oraya Gilgal denmesinin nedeni budur diyor Yeşu 5. bölüm 6-9 ayetler arasında. İbraniler, Tanrı'nın İbrahim peygamberle yapmış olduğu antlaşmanın bir gereği olan sünnet uygulamasını hem ruhta hem de gerçek anlamda yerine getirmemişlerdi. İbraniler 40 sene süresince çölde dolaştılar. Ta ki Mısır'dan çıkmış olan bütün savaşçı adamlar ölünceye kadar. Rab bu insanlara çocuklar verdi ve Yeşu'nun sünnet ettiği insanlar işte bu adamların çocuklarıdırlar. Tanrı bu dönemde İbranilerin üzerinden Mısır utancını da kaldırmıştı. Mısır'ın utancı neydi? Mısır'ın utancı denen şey şuydu. İbranilerin Mısır'daki son dönemlerinde İsrailoğulları sünnet uygulamasını göz ardı etmiş, gerekli görmemişti. Yani bir açıdan da Tanrı'nın İbrahim'le yapmış olduğu bu antlaşmayı artık öneme almamışlardı. Bu safsaklama onların çölde dolaştıkları uzun yıllar süresince de devam etmişti. Bu nedenle Yeşu'nun İsrailoğullarını sünnet ettiği o yere Gilgal adı verildi ki bu ad anlam olarak yuvarlanma demektir. Gilgal'da Eriha ovalarında konaklamış olan İsrail halkı ayın 14. gününün akşamı Fısıh bayramını kutladı diyor Yeşu 5. bölüm 10. ayette. İbraniler sünnet oldukları ve Fısıh bayramını kutladıklarında mevsim ilkbahardı. Son yağmur mevsimiydi. Mısır utancı İbranilerin üzerinden kaldırılmış oluyordu. Tanrı İbrahim'in soyuna bu toprakları vermeyi vaat etmişti ve bu vaat yakın bir zamanda gerçekleşecekti. Bütün bunların bizim için bugün ruhsal bir anlamı vardır. Eski tabiat yani insanın doğal benliği hiçbir işe yaramaz. Bu doğal benlik hiçbir ruhsal bereketi de miras alamaz. Yani doğal benliğimiz ruhsal bereketlerden hiçbir tat alamaz. Eski doğamız Kenan diyarına ait yenilikleri ne de göklerde olan herhangi bir ruhsal gerçeği sevmez. Elçi Pavlos Galatyalılar 5. bölüm 17. ayette şöyle der. Çünkü bedenin istekleri ruha, ruhun istekleri de bedene karşı çıkar. Bunlar birbirine karşı direnir öyle ki özlediğiniz işleri yapamıyorsunuz. Pavlus, günahlı insan doğasının hiçbir işe yaramadığını şahsen keşfetmiş birisiydi. O aynı zamanda yeni doğamızda da herhangi bir güç olmadığını anlamıştı. İsrailoğulları sünnet olmakla bu gerçeği bir anlamda kabul etmiş oluyorlardı. Bayramın ertesi günü, tam o gün ülkenin ürününden mayasız ekmek yaptılar ve kavrulmuş başak yediler. Ülkenin ürününden yemeleri üzerine ertesi gün man kesildi. Man kesilince İsrailliler o yıl Kenan topraklarının ürünüyle beslendiler diyor Yeşu 5. bölümün 11 ve 12. ayetleri. Yeni antlaşmada İncil'de öğretildiği gibi manna değerli dostum İsa Mesih'i simgeleyen bir görüntüydü. Bakın İsa Mesih şöyle demişti. Atalarınız çölde mana yediler ama öldüler. Oysa gökten inen ekmek budur. İsteyen ondan yesin ve ölmesin diye. Gökten inen diri ekmek benim. Bu ekmekten yiyen sonsuza kadar yaşayacaktır. Dünyanın yaşamı için vereceğim ekmek öz bedenimdir. Yuhanna 6. bölüm. Manna Mesih'i ölümünde temsil eder. Mesih yaşamını birçokları uğruna kurtulmalık olarak sunmaya gelmiş olan kişidir. İsrailliler Kenan topraklarına vardıkları zaman kendilerine 40 yıl boyunca gökten gelen yiyecek olan manna son buldu ve onlar ülkede yetişen yiyecekleri yemeye başladılar. Şimdi 5. bölümün son ayetlerine geliyoruz ve burada göksel ziyaretçi Rabbin ordusunun başkanını göreceğiz. Yeşu Eriha'nın yakınındaydı. Başını kaldırınca önünde kılıcını çekmiş bir adam gördü. Yeşu ona yaklaşarak sen bizden misin, karşı taraftan mı diye sordu. Adam hiçbiri dedi ben Rabbin ordusunun komutanıyım, şimdi geldim. O zaman Yeşu yüzüstü yere kapanıp ona tapındı. Efendimin kuluna buyruğu nedir diye sordu. Rabbin ordusunun komutanı çarığını ayağından çıkar dedi çünkü bastığın yer kutsaldır. Yeşu söyleneni yaptı. Yeşu 5. bölüm 13-15 ayetler arası. Bu değerli dostum Yeşu'nun çağrılması ve görevlendirilmesidir. Bu çağrılış Musa'nın Midyan Ovası'nda yanan çalıdan aldığı çağrıyla aynı çağrılıştır. Hatırlarsanız Tanrı Musa'yı yanan bir çalı ortasında çağırmıştı ve Musa'ya da ayaklarından çarıklarını çıkar çünkü durduğun yer kutsaldır demişti. Evet Rab Musa'ya ayaklarındaki çarıkları çıkarmasını söylemişti çünkü üzerinde bulunduğu toprak kutsaldı. Bunu Çıkış 3. bölümde okuyoruz. İbraniler Erden nehrini geçmişler ve karşı tarafta kamp kurmuşlardı. Bir sabah Yeşu belki erken bir saatte kalkmış ve çevresindeki manzaraya bakmaya başlamıştı. Gördükleri çok etkileyiciydi. İbranilerin 12 oymağı da kendisinin çevresinde kamp kurmuşlardı. Kurulan bu kamplara bakınca sanımca biraz gururlanmıştı. Çünkü tüm yönetim kendi elindeydi. Düşünün, daha önce Musa gibi birisi bu halkı Mısır'dan çıkarmış ve şimdi Yeşu Musa'nın yerine geçmişti. Bu ona bir gurur yaratmış olabilirdi. Sonra kampın son bulunduğu yere doğru baktı ve orada elinde kılıç sallayan bir adam gördü. Yeşu belki de şöyle düşünmüştü. Orada biri var ki sanki burada benim komutan olduğumu bilmiyor. Oraya gideyim ve o adamı yerine yerleştireyim ya da ona haddini bildireyim. Böylece Yeşu aşağıya gitti ve bu adama şöyle seslendi. Sen bizim taraftan mısın yoksa düşmanlarımızın tarafından mı? Diğer bir deyişle şöyle diyordu Yeşu. Buraya ne amaçla geldin? Sana kılıcını çekmeyi kim emretti? Bundan sonra o kişi bence beden almadan önceki görünümlerinden birinde olan Rab-i İsa Mesih'in kendisiydi. Ve Mesih Yeşu'ya dönerek şu karşılığı verdi. Ben Rabbin ordusunun başkanı olarak şimdi geldim. Şimdi burada şu soruyu soralım. Niçin Rabbin ordusunun başkanı Yeşu'ya gözüktü? Tam bu dönemde. Sanımca bunun iki nedeni vardır. Başka nedenler de olabilir ama önemli iki neden vardır. Birincisi, yukarıda da belirttiğim gibi, Yeşu büyük bir gurura kapılmış olabilirdi. Musa'nın yerine geçen Yeşu, şimdi bu ordu benim elimde. Vay be, ben neymişim diyebilirdi. Bu nedenle de Rabbin ordusunun başkanı Yeşu'ya bunu göstermeliydi. Hayır Yeşu, sakın böyle bir gurura kapılma. Sakın kendine güvenme. Sadece senin yapacağın şey, birinci bölümde de vurguladığı gibi Rab'be güvenmek, Rabbin sözünü öneme almak ve itaat etmekti. Bu halkı zafere ulaştıracak, seni zafere ulaştıracak Rabbin kendisidir. Eğer Rabbin sözlerine itaat edersen, eğer ona güvenirsen. Sakın ola gurura kapılma. Bu birinci neden. İkinci neden de büyük bir olasılıkla Yeşu korktu ve kaygılanıyordu. Nasıl vaat edilen ülkeye girebilecekti? Düşmanlarını nasıl yenebilecekti? Belki de ben kimim? Bunu nasıl yapacağım? Kaygısına kapılmıştı. Bu da doğal bir tepkidir. İşte bu nedenle de yine Rabbin ordusunun başkanı oraya geliyor. Yeşu, kendine bakma. Senin yapacağın tekrar aynı şey. Rab'be güven. Bana güven. Sırtını bana daya ve itaat et. Senin yapacağın şey itaat ile yürümek. Gerisini işte ben yapacağım. Bu nedenle Rabbin ordusunun başkanı olarak şimdi geldim diyor. Bunun üzerine Yeşu'na yapıyor. Özellikle değerli dostum, Yeşu'nun gösterdiği tepkiye dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü burada tapınmanın bir şeklini görüyoruz. Yeşu yüzüstü yere kapanıp ona tapındı. Nasıl tapındı? Sırtüstü yere düşerek mi? Hayır, yüzüstü yere düşerek ona tapındı. Ve kutsal kitapta hiçbir zaman Rab'be tapınmanın sırtüstü olmadığı açıkça belirtilmektedir. Tapınmak, değerli dostum, Rabbin önünde eğilmektir. Yüreğin Rabbin önünde eğilmesidir. Bu çok çok önemlidir. Bunun altını çizerek söylüyorum. Çünkü son yıllarda, son dönemlerde televizyonlarda şovlar çıkıyor. Birisi birisinin üzerine el koyuyor. Bir bakıyorsunuz ki sırt üstü yere düşüyor. Oysa kutsal kitapta sırt üstü yere düşmek bir yargı işaretidir. Hatırlarsanız İsa Mesih'i yakalamaya gelmişlerdi. Ve İsa sordu, kimi arıyorsunuz? Onlar Nasıralı İsa'yı dediler. İsa Mesih benim. Orada o kendi göksel adını, Yahve adını kullandığı zaman bu insanlar İsa Mesih'i yakalamaya gelen insanlar nasıl düştüler? Yüzüstü yere mi düştüler? Hayır, sırt üstü yere düştüler. Çünkü Rabbin ismi karşısında bir yerde yargılandılar. Sırt üstü yere düştüler. Değerli dostum, sırt üstü yere düşmek yargının göstergesidir. Yeşu burada ne yapıyor? Yüzüstü yere düşerek Rab'be tapınıyor. Bu olay aracılığıyla Yeşu başkomutanın kendisi olmadığını öğrenmiş oluyordu. Başkomutan Rabbin kendisiydi. Kendisi de bu başkomutanın emri altındaydı. Emirleri ondan alacaktı. Bunun böyle olduğunu bir sonraki bölümde İbrani ordularını Eriha kentinin çevresinde 7 gün boyunca yürütürken göreceğiz. Eğer 6. günde Yeşu'nun karşısına çıkıp da ona "Bak Yeşu Bey, bu yaptığınız şey çok saçma bir şey." deseydik, Yeşu da o zaman bize "Evet, ben de aynen böyle düşünüyorum." diyecekti. "Peki ama niçin böyle yapıyorsunuz? Burada komutan sen değil misin?" O zaman Yeşu şöyle diyecekti: "Hayır, yanlışım var. Ben emirleri benim üzerimde olan birinden alıyorum. Ben emirleri yukarıdan alıyorum. Ben sadece aşağı rütbelerden birinde olan birisiyim. Böyle yapıyoruz çünkü böyle yapmamız için yukarıdan, ordular Rabbinden böyle bir emir aldım." Değerli dostum, bizim iman hayatımız için de bu çok çok önemlidir. Bir, hiçbir zaman gurura kapılmayalım. Kendimize güvenmeyelim. İkincisi, kendi zayıflıklarımıza, korkularımıza da dayanmayalım. Her şeyi Rabbin ellerine bırakalım. Bilelim ki O Rab'dir. Her şey O'nun elindedir. Bizim yapmamız gereken şey de Yeşu gibi Rab'be güvenmek, Rab'be dayanmak ve O'na itaat etmektir. Burada değerli yorumcu olan Hayri kardeşin tapınmaya ilişkin verdiği bilgiyi sizlere ek bilgi olarak vermek istiyorum. Çünkü bu tapınma konusu çok çok önemlidir ve maalesef genelde günümüzde yanlış kullanılmaktadır. Tapınma nedir diye soruyor Hayri kardeş ve sonra şöyle açıklıyor: "Birçok Hristiyan çevreler tapınma adı altında akla gelmedik yollara başvuruyor. Kilisede tapınmayı yönlendiren tapınma timleri oluşturuluyor. Yüksek sesli müzik, sürekli tekrarlar, havada oynayan eller, oynamalar, zıplamalar ile coşturulmak isteniyor topluluk. Tapınma dendiğinde Tanrı'yı yüceltmek akla geliyorsa, tapınma nedir konusuna kutsal kitabın hangi yanıtı verdiği önem taşımaktadır. 1. Tapınma Tanrı halkı içindir. Tanrı ilk kere bir halkı özgür edip onları kendisine ayırdığında şunları söyledi: bütün uluslar arasında öz halkım olacaksınız çünkü yeryüzünün tümü benimdir. Siz benim için kahinler krallığı, kutsal ulus olacaksınız. Çıkış 19, 5 ve 6. ayetler. Haberci Petros şunları söylüyor: sizler de diri taşlar gibi ruhsal konutu oluşturun. Kutsal kahinlik yapısı olarak yükselin. 1 Petrus 2, 5. Kahinler olarak Tanrı huzuruna çıkıyoruz. Onun önündeyken biz hiçiz. Rab ise her şey. Tapınmayla Tanrı'nın ilk ve en yüce olduğu, her şeyin onun istemi doğrultusunda ve onu yüceltmek için gerçekleştiğini bilerek dile getirmek istiyoruz. Rabbimiz ve Tanrımız, yüceliği, onuru, gücü almak sana yaraşır. Çünkü her şeyi sen yarattın. Her şey senin isteğin uyarınca var oldu ve yaratıldı, diyor Vahiy 4.11'de. 2. Eski ve yeni antlaşmada tapınma terimi. Eski antlaşmada tapınmak sözünün ilk kullanıldığı yer Yaratılış 22.5'tir. Eski çevrede secde etmek diyor ki bu çok daha derin bir anlam veriyor. İbrahim uşaklarına "Siz burada eşeğin yanında kalın," dedi. "Tapınmak için oğlumla birlikte oraya gidip döneceğiz." İbrahim'in oğlu İshak'ı kurban olarak sunmaya gidişi anlatılıyor bu bölümde. Tapınma sözünün ilk kez bu kapsamda kullanılması önemli. İbrahim Moria tepesinde neler yapıyor? Tanrı'dan bir buyruk alıyor ve bu buyruğun altına giriyor. Tanrı'dan aldığı her şeyi geri veriyor. Tapınma şu temel konuları içeriyor: 1. Tapınmayı başlatan nedir? Tanrı'nın konuşması. 2. Tapınmada içerik nedir? Tanrı'ya tabi olmak. 3. Bu nasıl gerçekleşiyor? Tanrı'ya her şeyi geri vermekle. Davut peygamber diyor ki: "Ey ilahi varlıklar, Rabbi övün. Rabbin gücünü, yüceliğini övün. Rabbin görkemini adına yaraşır biçimde övün. Kutsal giysiler içerisinde Rab'be tapının." 1. Tarihler 29.14'te "Ben kimim? Halkın kim ki? böyle gönülden armağanlar verebilelim. Her şey sendendir. Biz ancak senin elinden aldıklarımızı Rab sana verdik diyor. İlginçtir ama bugün tapınma diye tanıdığımız, bildiğimiz şeyler yok burada. Hatta müzik, ilahiler, ruhları okşama havası, hatta sözler bile eksik. Tapındığımda ben büyük ve yüce olanın önünde eğiliyorum. Yani Rab'be secde kılıyorum. Bu tapınmanın en temel anlamı. Bu anlama uymayan, tapınmak budur denilen ya da tapınmaya ait edilmeye çalışılan her şey ama her şey dışarıda bırakılıyor. Tanrı konuştu ve işledi. Yaratılışta, vahide ya da kurtuluşta. Bu nedenle onun önünde yani Rabbin önünde secde ediyorum. Tapınmak budur. Bunu anlarsak tapınmamız temel anlamından uzaklaşıp yoldan sapmaz. İbrani halkı Tanrı'nın onlara kurtuluş vereceği haberini Mısır'da işittikleri zaman yere kapanıp tapındılar. Halk inandı. Rabbin kendileriyle ilgilendiğini, çektikleri sıkıntıyı görmüş olduğunu duyunca eğilip Rab'be tapındılar diyor Çıkış 4:31'de. Ardından fısıhla ilgili buyrukları aldılar. Tanrı istemini anladılar ve dua ettiler, Rab'be tapındılar. Tapınma sözünün Grekçesi olan proskineo yeni antlaşmada 55 kez geçer. İlk kez madde 2. bölüm 2:8-11'de geçiyor bu söz. Doğudan gelen bilginler Yahudilerin kralına tapınıyor. Bu olayda önemli konu kralın önünde yere kapanmalarıdır. Tahtın önündeki ihtiyarlar da yere kapanarak taht üzerinde oturanın her şey üzerinde egemen olduğunu ve onun isteminin gerçekleştiğine tanıklık ediyor vahide. Önemli olan konu tek, yaratıcı kim? Tanrı dünyada yaşayanlardan dans etmelerini, el çırpmalarını, ritme göre çeşitli beden parçalarını oynatmalarını beklemiyor. Hayır, kendisinden korkmalarını, ona bağımlı olmalarını, Rab'be itaat etmelerini görmek istiyor. Üçüncü nokta tapınmada şekilcilik. Bu şekli korumak, Tanrı'dan korkan yüreği korumaktan daha kolay. Rab'den uzak yüreğe de sahip olsak, dilimiz hoş dinsel sözler yapabilir. Oysa ağızdan çıkan şeyler yürekten kaynaklanıyor. İşte bunlardır insanı kirleten diyor Matta 15 ayet 18'de. Babil'de sürgünde olan Yahudiler, nasıl okuyabiliriz Rabbin ezgisini el toprağında dediler. Günah işleyip günahlarının karşılığı cezayı aldıktan sonra nasıl sevinçli ezgiler söyleyebilirlerdi? Tanrı hükümranlığında gerçekçi olmak çok önemlidir. Tıpkı Pavlos'un Korintoslulara bildirdiği gibi Tanrı hükümranlığı lafla değil güçle belirir. Ve bir başka önemli nokta onun iki yüzlülükten uzak olmasıdır. Doğrulukla donatılan yürekten kaynaklanan birkaç söz, bencilliğe doymuş yürekten çıkan ve insanlara gümüş tepside sunulan düzgülü sözlerden çok daha iyidir. Dördüncü nokta yürek ve tapınmadır. Tapınmada yüreğin durumu çok çok önemlidir. Beşinci nokta seçilmişlik ve tapınmadır. Ne ile kurtulduk? Kendi kendimize mi? Bunu yalnız Tanrı'nın gerçekleştirdiğini herkes kabul etmeli. Kutsal Ruh yüreklerimizi eleştirdi ve Tanrı sözü ölü yüreklerimizde imanı diriltti. İsa Mesih'te olmamız Tanrı'dan kaynaklandı. Rabbin kendisi bizim onu değil, onun bizi seçtiğini söylüyor. Ve haberci Pavlos dünyanın temelleri kurulmadan Mesih'in bizi kendisine seçtiğini söylüyor. Bunu onaylıyor. Tanrı'nın kayra dolu seçimi bizim seçimimiz değil. Bu konumuzla bağlantılı olarak neden bu denli önem taşıyor? Çünkü burada tapınmanın en derin anlamını, en yüksek nedenini bulacağız. Her şey Tanrı'dan kaynaklanıyor. Bu nedenle de her şey Tanrı'ya geri dönmeli. Her şeyi yapan O. Bu nedenle tüm övgü O'nun. O'nun aracılığıyla kurtulduk. Bu nedenle yücelik O'nun. Her şeyimi O'ndan aldığım, O'na borçlu olduğum, günahlarım için oğlunu haça göndermesi gereken kutsal, yüce, sonsuz, kadir Tanrı önünde nasıl başımı kaldırırım? O'nun önünde bir hiç olduğumu anlatmaktan daha iyi tapınma olur mu? Altıncı noktada tapınma Tanrı'yı mı yüceltmeli? Tapınmanın amacı mutlu yapmak mı? Tanrı sözü bizi kendi kendimizden kurtarıyor. Her şeyin başlangıcı, sonu, ortası O. İncil'in amacı burada insanları mutlu kılmak değil, onun en derin, en yüksek ihtiyaçlarımızı karşılayan dahice bir yönetimi yok. İncil'de ana konu insan değil, Tanrı'dır. Sevinç getirici haber Tanrı'nın gücüdür. Bizi günah ve benlikten kurtarır ve Tanrı istemini yapmaya yetkin kılar. Bunu tüm yaşamımızda, imanımızda, sözlerimizde, işlerimizde ve en önemlisi tapınmamızda sergilemeliyiz. Burada insanın hislerine yer yok. Tapınmanın insan duygularının kutlandığı, onu mutlu kılacak bir şekil haline getirilmek istenmesi sapkınlıktır, yanlıştır. Rab'be sunulan buhur yalnız Rab'be aittir. Kim koklamak için aynısını yaparsa halkının arasından atılacaktır diyor Çıkış 30 ayet 38'de. Yedinci nokta, tapınmaya yetkinlik. Tanrı'ya yalnızca onu tanırsam tapınabilirim. Tanrı sözü aracılığıyla kendisini bana tanıtıyor. Tapınan biri olmak istiyorsam kutsal kitap okuyucusu olmalıyım. Gerçek tapınmanın az olmasının nedeni burada yatmıyor mu? Tanrı'yı yeterince tanımıyoruz. Eğer Tanrı'nın sözünü yeterince okumuyor, o sözü çalışmıyorsak onu nasıl tanıyabiliriz? Tanrı sözünü düzenli okursak Mesih'in kişiliğinde Tanrı bilgisi yüreklerimizde parlayacaktır. Yalnızca ruh aracılığıyla tapınabiliriz. Bir, kutsal ruh imanlıdadır ve Abba Baba diye seslenmektedir. İki, İsa Mesih'in Rab olduğu tanıklığını vermemizde etkindir. Üç, kutsal ruh Tanrı sözü aracılığıyla bana Baba Tanrı'nın kimliğini açıklıyor. Tanrı beni kendisine seçti. Yeniden doğmamı sağladı. Her şeyimi ona borçluyum. Kurtuluş güvencem var. Kutsal ruh bana Tanrı sözü aracılığıyla Rab kimdir sorusunu yanıtlıyor. İsa Mesih beni Tanrı'ya satın aldı. O her şeyin egemeni olmaya atandı. Benim yaşamımda da İsa Mesih egemen olmalı. İsa Mesih'e yaşamımın tüm kapılarını açmalıyım. Tanrı ruhu her zaman Tanrı sözüyle beraber etkin oluyor. Kutsal ruhla dolmak istersek Tanrı sözleriyle dolmalıyız. Kutsal kitabın okuyucuları ve onun derin araştırıcıları olmalıyız. Bunu yapmadığımızda iman yaşamımızdaki düşüklüklere, kuraklığa ve tapınmamızdaki şekilciliğe şaşırmayalım.